Ayrım 25. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk, sayfa 374. İmam-ı Azam ve mezhebinin görüşü, Kur'an'ın tercümesiyle namaz. Önce mezhebin mutlak müçtehidi olan kurucu imama, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bakacağız. Orada bizi bağlayan bir görüş bulamadığımız takdirde ikinci, üçüncü derecede imamların içtihatlarına başvuracağız. Hanefi fıkhının babası ve birinci derecede söz sahibi olan İmam-ı Azam'ın Kur'an'ın tercümesiyle ibadet meselesindeki görüşü açık ve kesindir. Arap dilini bilen ve Kur'an'ı güzel bir telaffuzla okuyabilenler de dahil, namazda Fatiha'yı tercümesinden okuyan herkesin namazı geçerlidir. Büyük imamın bu fetvası herhangi bir mazeret veya zaruret kaydına bağlanmamıştır. Mutlak ve genel bir fıkhi görüştür, bir genel fetvadır. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına göre bir Müslüman, örneğin Arap asıllı olsa veya Arapçayı güzelce okuyabilse dahi, Kur'an'ın çevirisiyle namaz kılabilir. Bunu yapabilmesi için kendisinden herhangi bir mazeret istenmez. İmam-ı Azam görüşünün Hanefi fukahasınca ayrıntılanan gerekçesi şöyle özetlenebilir. Kur'an, kağıtlarda yazılmış ve bizim okuduğumuz lafızlar değildir. Esas Kur'an, o lafızların taşıdığı manadır ki, bir kelam-ı nefsi, Allah'ın zatı ile birlikte var olmaya devam eden söz olarak kalıptan kalıba dökülür. O kalıplar sonradan yaratılmış muhtes varlıklardır. Oysa ki esas Kur'an mahluk olmayan bir manadır. Bu gerçek bizzat Kur'an tarafından ifadeye konmuştur. Hiç kuşkusuz o Kur'an öncekilerin zübürlerinde de vardı. Şuara 42. O halde esası itibariyle mana olan Kur'an'ı Arapça lafız yerine başka lafızlardaki çevirisinden okumak mümkündür. İmam-ı Azam'ın bu görüşü, onun kurduğu büyük ekolün sonraki temsilcileri tarafından da aynen dile getirildi ve savunuldu. Uzun bir liste verilebilir. Biz çok önemli birkaç ismi vereceğiz. Ebu Bekr el-Razi el-Cassas, ölüm 379-380. Bir fıkhi tefsir olan Ahkamül Kur'an'ında İmam-ı Azam'ın görüşünü ele alır ve savunur. Kadı Abdülcebbar, ölüm 415-1024, Kur'an'ın esası itibariyle lafız değil anlam olduğu fikrini daha da ileri götüren mütekellim, ilmi kelam bilgini ve fakih din büyüklerinden biridir. İslam düşünce tarihinin aşılmamış eserlerinden biri kabul edilen El-Muni'sinde şu başlığı atabilmiştir. Kur'an'a inanmanın, onu anlamını bilmeden önce olması gerektiği söylenenlerin sözlerinin batıl olduğuna ilişkin fasıl. Kadı Abdülcebbar bu fasılda özetle şu yolda konuşmaktadır. Bu fikirde olanların sözlerinin temelsizliği, fesadı açıktır. Eğer onların sözleri doğru olsa, Kur'an muhatapları olan Araplara Arap diliyle indirilmezdi. Öyle ya, eğer mana önemli değilse, lafzın delalet etmesi gereken bir anlam amaç edinilmemişse, vahyedilen söz ha Arapça olmuş ha başka bir dilde ne fark eder? Oysa ki Kur'an, anlam düşünülsün diye Arapça indirildiğine bizzat kendisi vurgu yapmaktadır. Manayı dikkate almaksızın, lafızları en güzel biçimde okusanız da bu okuma abes olmaktan öteye gidemez. Hazreti Peygamber ifade etmiş ve inanmıştır ki, Kur'an anlam ifade eder, onun anlamları vardır. Bir adam Hazreti Peygamber'i kabul edip de onun bu fikrini dikkate almazsa inkara yaklaşmış demektir. Birçok Kur'an ayeti bu kitabın bir anlamı olduğunu, o anlam dikkate alınmadığında onun helal ve haramı gösterme niteliğinin hiçbir şey yaramayacağını göstermektedir. Eğer anlam esas olmazsa, Kur'an'ın mucizeliğinden söz etmenin de bir isabeti kalmaz. Çünkü mucize kelam oluşun temelinde fesahat vardır. Ve bir kelam sadece lafızlarının cazipliğiyle değil, aynı zamanda anlamının ihtişamıyla fasih olur. Kadı Abdülcebbar el-Muni, İcazül Kur'an 356-357. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İmam-ı Azam ve ekolünün Kur'an manadan ibarettir ve onun içinde tercüme edilebilir ve tercümesiyle namaz kılınabilir görüşünü 1300 yıl sonra aynen tekrarlamış ve Kur'an'ın tercümesi meselesinde temel gerekçe olarak kullanmıştır. Ana dilde ibadete Kur'an tercüme edilemez diyerek itiraz eden Kazım Karabekir Paşa ve arkadaşlarına aynen İmam-ı Azam'ın cümlesini kullanarak şöyle diyor. Öyle şey mi olur efendim? Ne demek Kur'an tercüme edilemez? Kur'an tercüme edilemez demek, Kur'an'ın manası yoktur demektir. Atatürk'ün bu cümlesi İmam-ı Azam ve Kadı Abdülcebbar'ın fikirlerinin bir devlet adamının diliyle veciz bir ifadesidir. Alaaddin Kasani, Ölüm 587-1191. Beda-ı Sanai adlı anıt eserinde çeviriyle ibadeti savunmaktadır. Hidaye yazarı el-Merani-Nani, Ölüm 593-1196'da aynı görüştedir. Bakınız El-Hidaye, İftitahü Salat bölümü. Abdullah bin Ahmed el-Nesefi, Ölüm 701-1301. Ehl-i Sünnet inancının esaslarını kaleme alan imamlardan biri olan bu müfessir, fakih ve kelamcı bilgin, tefsiri Medarükü't Tenzil'de Şuara suresi 196. ayeti açıklarken şu yolda konuşmaktadır. Bu ayet şu iki hususa delil olur. 1. Kur'an, Arapça dışında bir dile tercüme edildiğinde o tercüme de aynen Kur'an'dır. 2. Kur'an'ın çevresiyle namaz kılmak caizdir. Hanefi fıkhının mukaddis fakihlerinden biri olan Zeylai, Ölüm 743-1343, aynı görüşü aynı gerekçelerle tekrar eder ve ekler. Eski suhuflar, vahiy metinler, Arapça olmadığına göre Kur'an'ın Arapça metinden okunması şart değildir. Bakınız Zeylai, Tebiyyünül Hakaik, 1-110-111. Adlarını sıraladığımız Hanefi fakihlerin tercüme Kur'an'la namaza cevaz veren görüşlerinin gerekçeli bir açıklamasını Hanefi ekolün anıt bilginlerinden biri olan Kasani'nin Beda-ü Sanai adlı eserinden kısmen özetleyerek vereceğiz. Namazda kıraat, Kur'an'dan bir miktarın okunması bilginler kamuoyunca farz görülmüştür. Ebu Bekr el-Hasan, Ölüm 200-815 ve Süfyan bin Uyeyne, Ölüm 198-813 ise namazda kıraati farz görmezler. Onlara göre namaz bir takım fiillerin adıdır, bir takım zikirlerin, okuyuşların adı değil. Hatta onlar derler ki, namaza iftitah tekbiri almadan, Allahu Ekber demeden sadece elleri kaldırarak da başlanabilir. Onların görüşlerinin açıklaması şu olabilir. Allah'ın namazı kılın emri bir mücmel, kısa açıklanmaya muhtaç emirdir. Bu mücmel Hazreti Peygamber'in eylemiyle açıklanmıştır. Hazreti Peygamber ayrıca şunu da söylemiştir. Namazı beni kılıyor gördüğünüz gibi kılın. Görülen fiillerdir, zikirler, sözler değil. O halde namaz fiillerin adıdır. İşte bunun içindir ki namaza ilişkin fiillerden aciz olandan namaz hükmü düşer. Böyle bir kişinin namazda okunan zikirleri, duaları yerine getirebilmesi düşme hükmünü değiştirmez. Biz Hanefilere göre namazda farz olan kıraat, Kur'an okuma, Kur'an'dan herhangi bir şey okumaktır. Özellikle Fatiha'nın okunması ise farz değil, vaciptir. Hasan el-Basri'ye göre kılınan namazın bir tek rekatında Fatiha okumak, farzı yerine getirmeye yeter. Hasan el-Basri'nin hareket noktası, Müzzemmil suresi 20. ayetteki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun cümlesidir. Hasan'a göre bir işin yapılmasına ilişkin emir, o işin tekrarını gerektirmez. Bir musalli, namaz kılan, Fatiha'yı kıldığı namazın herhangi bir rekatında bir kez okursa kıraat emri yerine gelmiş olur. Kıraatın geçerli olmasına gelince, İmam-ı Azam'a göre kıraat Arapça ile geçerli olabileceği gibi Farsça ile de yani Kur'an'ın tercümesiyle de geçerli olur. Kıraat sahibi ister Arapçayı güzelce bilsin, ister hiç bilmesin, fark etmez. Tercüme ile kılabilir. İmam-ı Azam'ın iki büyük öğrencisi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre eğer kişi Arapçayı iyi biliyorsa tercümeden okuması geçerli olmaz. Arapçayı iyi bilmiyorsa tercümeden okuması geçerli olur. İmam Şafii'ye göre Arapçayı iyi bilsin veya bilmesin, namazda Kur'an'ın çevirisini okuyamaz. Şafii'nin bu durumda önerdiği çözüm şudur. Eğer Arapçayı iyi bilmiyorsa kıraat yerine Allah'ı tesbih eder, Allah'ı yüceltici sözler söyler, tehlil eder, la ilahe illallah der ama tercüme Kur'an'dan okuyamaz. Şafii'nin görüşünü savunanların dayandıkları tez şudur. Kur'an Arap diliyle indirilmiştir. O yüzden Kur'an'ın başka bir dildeki çevirisini okumak, Kur'an okumak sayılmaz. Ebu Hanife bu noktada şöyle düşünmektedir. Namazda Kur'an okumaktan maksat Allah'ın kelamına yani onun zatıyla birlikte olan söz söyleme gücüne, kelam-ı nefsi, kelam-ı kadim, dalalet eden sözleri okumaktır. Bunlar ibret, öğüt, teşvik, sakındırma, övgü ve yüceltme ifade eden sözlerdir. Arapça olmaları esas alınacak lafızlar değil. Lafızlar şöyle veya böyle olabilir. Nitekim Kur'an'da şöyle denmektedir. O Kur'an önceki nesillerin kitaplarında da vardır. Şuara 196. Yine Kur'an'da şöyle deniyor. Bu Kur'an önceki sayfalarda da elbette ki vardı. İbrahim'in Musa'nın sayfalarında. Ala 18-19. Bilinmektedir ki o eski sayfalardaki tanrısal kelam Arapça lafızlar halinde değildi. Kur'an'da kümelenen anlamlar halindeydi. Kur'an Arapça indirilmiştir tezini ele alırsak buna cevap olarak iki şey söyleyeceğiz. 1. Arapça lafızların Kur'an oluşu, onun dışındakilerin Kur'an oluşuna engel değildir. Kur'an'ın Arapça indirildiğini bildiren ayetlerde böyle bir engelden söz edilmemektedir. Arapça lafızlara Kur'an dendi çünkü onlar Kur'an olana delalet etmekteler. O lafızlar kelamın hakikatine sıfat durumundadır. Biz Kur'an mahluk değildir derken işte bu sıfatı kastederiz, Arapça yazımları değil. Manaya yani kelamın hakikatine delalet ve tercümede de vardır. Farsça çevirinin de Kur'an diye anılabileceğine şu ayet kanıttır. Eğer biz onu Arapça olmayan bir Kur'an yapmış olsaydık elbette şöyle diyeceklerdi. Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi? Fussilet 44. Bu ayetle bildiriliyor ki eğer Allah Kur'an'ı Arapça dışındaki bir dille ifadelendirseydi o yine Kur'an olacaktı. 2. Arapça lafızlar dışında Kur'an olmaz derken şunu unutmayalım. Arapça okumanın gerekliliği Arapçaya Kur'an adı verilmesinden değil, Arapça lafızlarının Allah ile var olan tanrısal kelama delil olmasındandır. Şunu da söylüyorlar. Arapça lafızlarda belirginleşen icaz, edebi mucize Farsça veya bir başka dilde çeviride vücut bulmaz. E güzel ama unutulmasın ki İmam-ı Azam namazda okunacak niyazların icaz taşıması gerektiğini kabul etmemektedir. Esas yükümlülük Kur'an'dan bir şey okumak teklifidir. İcaz taşıyan kelam okuma teklifi değil. Bunun içindir ki İmam-ı Azam kısa bir ayetin okunmasını bile yeterli görmektedir. Oysa ki 2-3 ayetten azında icaz tecelli etmez. Tüm bu görüşler dikkate alındığında şu söylenebilir. Musalli, namaz kılan, Tevrat, İncil veya Zebur'dan bir parça okusa, eğer o parça tahrif edilmemiş bir parça ise Ebu Hanife'ye göre namazı geçerlidir. Tahrif edilmemiş olmanın ölçüsü açıktır ki içerik bakımından Kur'an'a uygunluk olacaktır. Kıraatla ilgili ihtilaflar ezan içinde geçerlidir. Şöyle diyenler de olmuştur. Ezanın çevirisinin okunmayacağında ittifak vardır. Çünkü Arapça dışında bir dilde okunursa ilan, duyuru amacı gerçekleşmez. Eğer duyuru gerçekleşiyorsa ezanın tercümesini okumakta da bir sakınca yoktur. Kasani, Bedai-us Sanayi 1-516-532. Ne dediğini anlamadan kılınan namaz geçerli midir? Kur'an'ın verileri esas alınırsa geçerli değildir. Neden? Çünkü Kur'an'da da duada da lafızdan ibaret değildir. Manadır. Kur'an ve duanın esası mana ise bunların anlaşılan dilde okunmaları gerekir. Aksi halde Kur'an ve dua olmazlar. Kur'an ne dediğini anlamayanların namaz kılmasını yasaklamış ve ne dediğini anlamadan namaz kılanlara lanet olsun. Maun suresi 4 demiştir. Kadı Abdülcebbar bu noktaya parmak basarken şöyle diyor. Dua ancak irade ile dua olur. Tıpkı emrin irade ile emir olması gibi. Bunun içindir ki yanılarak veya alışkanlık ve adet eseri bir şeyi okuyanın yaptığına dua denemez. Aynı şekilde böyle bir okuyuşu taklit olarak yapana da dua ediyor denemez. Kadı Abdülcebbar, El-Muni, İmamet 2-238. Nisa suresi 43 ve Maun suresi 4 ila 5. ayetler gösteriyor ki okuduğunu anlamadan namaz kılınan namaz geçerli olamaz. Ayrıca Kur'an'daki temel kavramlardan biri ve şeytanın insana oynadığı oyunlardan en büyüğü olan emani ne dediğini anlamadan okumaktır. Ne dediğini anlamadan okumak ümniye, şeytan aldatmacasıdır. Kur'an anlamını bilerek okumayı kutsarken anlamını bilmeden okumak olan ümniyeyi çoğulu emani bir şeytan aldatmacası olarak kötülemektedir. Ümniye, şeytanın peygamberler de dahil insanın okumalarını saptırma yöntemidir. Kur'an daha çok çoğulunu kullandığı bu ümniye kelimesi çevresinde en hayati mesajlarından bazılarını insanlığın önüne koymuştur. Ümniye konusunda ayrıntılı bilgileri bizim Kur'an açısından şeytancılık adlı eserimizin bu meseleyi ele alan bölümünden bakınız sayfa 135-142. Yararlanarak sunacağız. Kur'an'a göre şeytanın en büyük silahlarından biri de ümniyedir. Ümniye nedir? Kur'an bu sözcüğü tekil ve çoğul halde defalarca kullanmakta ve insanı aldatma araçlarından biri olarak şeytan tarafından öne çıkarıldığını bildirmektedir. Ümniye isim halinde bir yerde tekil, Hac 52, Beş yerde çoğul emani olarak geçmektedir. Fiil halinde kullanımı ise bunun iki katından fazladır. Kur'an bu kavramı kitap kavramına karşı ve olumsuzluğu ifade için kullanmaktadır. Karşıtlık şöyle verilmektedir. Kitabı bilmezler, sadece emani bilirler. Bakara 78. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanların emanisinden şikayet edilmekte, meselelerin bu emanilerle çözümlemeyeceği belirtilmektedir. Çözüm, kitap bilgi ve eylemle olacaktır. Nisa 123. Kitaba yani bilgi ve kanıda karşı konmuş bulunan emani, aslı esası olmayan şey yalan, sanı, ne dediğini anlamadan okumak anlamlarındaki ümniye kelimesinin çoğuludur. Kur'an'ın kitaba bu demektir ki bilgi, düşünce, aydınlık üçlüsüne karşıt gösterdiği emani, bizim hurafe, uydurma ve anlamadan okumak dediğimiz illetlerin ta kendisidir. Emani hakkında bilgiler veren ölümsüz dil ustası İsfahanlı Ragıp, ölüm 502-1108 şunu da söylüyor. Ümniye okuyuş demektir. Kendini iyice vermeden okumak bu tehlikeyi taşıdığındandır ki Hazreti Peygamber'e Kur'an okuyuşunda aceleden kaçınması emredilmiştir. Bakınız Taha 114, Kıyame 16. Şeytanın insanı saptırışının esası da ümniyeye itmektir. Şeytan tüm vaatlerinde ümniye kullanır. Yani insanı anlamını bilmeden sırf üfürük olsun diye okumaya ve aslı esası olmayan şeylere inanıp bel bağlamaya iter. Bakınız Nisa 120. Daha ilginci, şeytan insanoğlunu ümniyeler, anlamsız okuyuşlar kullanarak saptıracağını Allah önünde açıkça söylemiştir. Yemin olsun, onları hurafelere, yalanlara, anlamını bilmeden okuma tutkusuna iteceğim. Nisa 119. Bu ayet, ümniyelerle ayağına çalı dolandırılan kitlelerin Allah'ı paravan yapanlarca aldatılıp perişan edileceğini de mucize bir biçimde gösteriyor. Kitap, bilgi, düşünce, aydınlık, kanıt yerine anlamadan okuyup üfürme, asılsız gelenek ve kabullerin peşinden gitme, hurafelere saplanma gibi olumsuzluklara kucak açanlar şeytanın vaatlerinden başka hiçbir şeyle ödüllendirilmeyeceklerdir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için dini imanı, hurafelerle bilim dışılıklardan temizlemek ve dinin tanrısal kaynağını anladığı dilde okumak kaçınılmazdır. Bunu yapamayanlar, kitabın yerine emaniyi geçirerek bunların işletilmesiyle saltanat sürenlere ve nihayet şeytana teslim olur, yedek ilahlara kul köle haline gelirler. Bütün bu açıklamalar dikkate alındığında şunu söylemek borcundayız. Ne dediğini anlamadan okuyarak namaz kılanların o namazları iade etmeleri gerekir. Arapçılığın saptırmaları. İmam-ı Azam'ın Kur'an çevirisiyle namaz kılınabileceğine ilişkin görüşü her gündeme geldiğinde üç büyük hata veya saptırma işlendiğini görüyoruz. Birincisi, İmam-ı Azam'ın görüşleri İmam-ı Azam'ın en büyük öğrencisi olan ve onun tüm fetvalarını bize altı eserle ulaştıran öğrencisi İmam Muhammed Eş-Şeybani, ölüm 189-804 yerine 483-1090 tarihinde ölen Serahsi'nin eserinden alınmaktadır. Oysa ki ilk ve doğrudan kaynak İmam Muhammed Eş-Şeybani'nin eserleridir. Bilim ve fikir ciddiyeti de gerçeği olduğu gibi saptırma niyeti de konunun ilk kaynağını öne almayı zorunlu kılar. İmam Muhammed'in o eserlerinden biri olan El-Cami'us Sair, yukarıda kaydettiğimiz görüşlerin ilk ve doğrudan kaynağıdır. El-Cami'us Sair, İftitah-us Salat bahsi. Ne ilginçtir ki bu temel ve birinci el kaynağın onca tartışmada adının geçtiğini bile tanık olmuş değiliz. İkincisi, İmam-ı Azam'ın görüşü ikinci, üçüncü el kaynakların kaypak zemininde sulandırılarak Arapça okuyamayanlara dilleri alışıncaya kadar geçici bir süre kolaylık tanımı olarak gösterilmektedir. Bu iddiayı okuyup dinleyince neden İmam Muhammed'e değil de ondan 300 yıl sonra yazmış bulunan Serahsi'ye atıf yapıldığı çok güzel anlaşılıyor. Çünkü İmam Muhammed, hocasının fetvalarını naklettiği onca eserinin hiçbirinde böyle bir geçici süreden söz etmemektedir. Üçüncüsü, İmam-ı Azam'ın Fatiha'nın çevirisiyle namaz kılınabilir görüşünden döndüğü şeklinde bir iftira sahnelenmektedir. Büyük İmam, fikrinden dönmüşse bu dönüş onun fetvalarını binlerce sayfa yazarak bize ulaştıran öğrencileri tarafından neden bildirilmemiştir? Üstelik o öğrenciler üstadlarının o görüşüne kısmen de olsa karşı çıkmış insanlardır. Karşı çıktıkları bir görüşten dönmüş bulunan üstadlarının bu dönüşünü öncelikle onların bilmesi ve bildirmesi gerekmez miydi? Ayrıca İmam-ı Azam'la öğrencilerinin farklı görüşlerini toplayan bağımsız veya yarı bağımsız kaynaklara sahibiz. Ünlü fakih Ebu Zeyd-i Debusi'nin bu konuyu ayırdığı eseri Tesis-ül Nazar özellikle önemlidir. Hanefi fıkhının önde gelen sistematikçilerinden biri olan ve fıkıh tarihinde hilaf ilminin kurucusu yani fıkıhta görüş ayrılıklarının sistematik tartışmasını yapan bilgin olarak bilinen Debusi, ölüm 430-1038, andığımız eserini İmam-ı Azam'la öğrencileri arasındaki ve İmam-ı Azam'ın öğrencilerinin kendi aralarındaki görüş farklarını göstermek için yazmıştır. Bu eserde bırakın İmam-ı Azam'ın fikrinden dönüşünü, söz edilen konuda onunla öğrencileri arasında bir görüş ayrılığının varlığına bile işaret edilmemiştir. Çünkü böyle bir şey yoktur. Bu söylenti açık bir yalandır. Kaldı ki günümüz nakilcilerinin dillerine dolandıkları bu iftira doğru olsa dahi onların kastettikleri anlamda asla değildir. İmam Muhammed'in El-Camius-Sahir'ini şerh etmiş bulunan Abdülhay el-Leknevi, ölüm 1300-1887, hiçbir kaynak göstermemekle birlikte insaflı konuşuyor. Şunu söylüyor. Ebu Bekr el-Razi el-Cassas, Ebu Hanife'nin öğrencilerinin görüşüne döndüğünü söylemektedir. Peki bu öğrencilerin tercüme Kur'an ile namaz konusundaki görüşleri neydi? Arapça bilenler tercüme ile namaz kılamaz. O halde İmam-ı Azam dönmüşse işte bu görüşe dönmüştür. Kur'an'ın tercümesiyle hiç kimse namaz kılamaz şeklinde bir görüşe dönmesi söz konusu edilemez. Çünkü öğrencilerinde böyle bir görüş yoktur. Yani burada yalan içinde yalan bir isnatla karşı karşıyayız. Dahası var. Ebu Hanife'nin görüşünden döndüğü yolundaki iddiayı ilk ortaya atan kişi Ebu İsme Nuh bin Ebi Meryem, ölüm 173-789 adlı rivayetçidir. Bu rivayetçinin hadisçiler tarafından yalancılıkla damgalandığı herkesçe bilinmektedir. Yani bu kişi hadis adı altında Hazreti Peygamber'e yalan isnat etmekle ünlü bir adamdır. İmam-ı Azam öğrencilerinin fikrine döndü iddiasının esas sahibi bu yalancıdır. Ne yazık ki Arapçacı zihniyet Nuh bin Ebi Meryem'in yalanını nakletmeye yetinmemiş, ona eklemeler de yapmıştır. Şu da herkesçe bilinmektedir. Hadis uleması ittifakla bildirirler ki, bir hadis ravisinin, rivayetçinin itham edilişi, kizb, yalancılık yüzündense, bu ravi sonradan tövbe etmiş olsa bile rivayeti artık kabul edilmez. Ahmet Naim, Buhari Tecrid-i Sarih, Tercüme ve Şerhi, 1-374-375. Şunu da biliyoruz. Bir raviyi hem cerh edenler, güvenilmezliğini iddia edenler, hem de tadil edenler, güvenilirliğini kabul edenler varsa, ikincilerin sayısı çok olsa bile ravi güvenilmez sayılır, Ahmet Naim aynı yer. Nuh bin Ebi Meryem bahsinde bu iki kuralda saf dışı edilmiştir. Sebep bu rivayetçinin İmam-ı Azam'la ilgili sözünü geçerli kılma gayretidir. Bu rivayetçinin bir şekilde sözüne güvenilir hale getirilmesi gerekiyordu. Çünkü İmam-ı Azam'ın içtihadından döndüğünü söyleyen tek kişi odur. Onun yalancılığı gözden kaçırılmalıdır ki iftira rivayet geçerli hale gelsin. Biraz önce andığımız iki önemli kuralı kaydettikleri eserlerinin başka bir yerinde Nuh bin Ebi Meryem'i aklamaya çalışan Ahmet Naim, ölüm 1934 ve Kamil Miras, ölüm 1956, bizim gözümüzde saygınlık kaybına uğramışlardır. Nuh'un Kur'an surelerinin faziletlerine ilişkin hadisleri uyduran kişi olduğu ittifakla kabul edilirken, daha ilginci bizzat Nuh bin Ebi Meryem bunu itiraf etmişken, bakınız Ahmet Naim aynı eser 85-87, böyle bir savunma nasıl yapılır? Bu rivayetçi nasıl güvene layık gösterilir? Sergilenen sahtekarlığın boyutunu iyi anlamak için bir kez daha tekrarlayalım. Nuh bin Ebi Meryem iddiasının doğru olduğunu varsaysak bile ondan çıkacak sonuç İmam-ı Azam'ın Fatiha'nın çevresiyle namaz kılınmaz şeklinde bir görüşe döndüğü değildir. Çünkü fikirlerine döndüğü söylenen öğrencilerinin böyle bir görüşü yoktur. İmam-ı Azam eğer öğrencilerinin görüşüne dönmüşse ki bunu belgeleyen bir kanıta sahip değiliz, bu şunu ifade edecektir. Arapçayı güzelce okuyabilenlerin Fatiha'nın tercümesiyle namaz kılmaları geçerli olmaz. Biraz önce belirttiğimiz gibi öğrencilerin görüşü bu idi. İmam-ı Azam dönmüşse işte bu görüşe dönmüştür. Fatiha'nın çevirisiyle hiç kimse namaz kılamaz diye bir görüşe dönmemiştir. Çünkü öğrencilerin hiçbirinde öyle bir görüş yoktur. Neresinden bakarsanız bakın, Arapça dayatmacıları İmam-ı Azam'a da, öğrencilerine de iftira etmişlerdir. Şimdi, adından hemen hemen hiç bahsedilmeyen ama üzerinde olduğumuz konunun tartışmasız bir numaralı kaynağı olan İmam Muhammed'in El-Camius Sahir'indeki ilgili satırları kelimesi kelimesine görelim. İmam Ebu Hanife'ye göre namaza Farsça iftitah tekbiriyle başlayan veya namazda kıraati Farsça yapan veya hayvan kesiminde besmeleyi Farsça çeken kişiye Arapçayı güzel okuyabilse bile Farsça okuyuşu yeterlidir. Ebu Yusuf ve Muhammed ise yeterli olmaz derler ama Arapçayı güzel okuyamıyorsa Farsça okuyuşu onun için yeterlidir. İmam Muhammed'in bu satırlarına Leknevi tarafından getirilen şerh ise yine kelimesi kelimesine şudur. Kur'an'ın Farsça çevirisinden okuyanın namazının bozulmayacağı Hanefi fakihlerce ittifakla kabul edilmektedir. İmameyn, lafız ve anlamın birlikte korunmasını esas almışlardır. Ebu Hanife ise bu birlikteliğe katılmakla beraber namazın geçerli olması için özgün lafzı gerekli görmemektedir. Ebu Bekr el-Razi yani el-Cassas, Ebu Hanife'nin İmameyn'in görüşlerine döndüğünü söylemektedir. Leknevi, En-Nafi'ul-Kebir, Salat Bahsi. Görüldüğü gibi İmam-ı Azam'ın görüşlerini kayda geçirerek tarihe emanet eden İmam Muhammed, hocasının dönüşünden ima yoluyla bile bahsetmezken, İmam-ı Azam'ı kendisinden asırlarca sonra anlatanlar onun İmameyn'in görüşüne döndüğünü söylüyorlar. İmam-ı Azam öğrencilerinin görüşüne dönmüş ama öğrencilerinin bundan haberi olmamış mı diyeceğiz? Bu çok gülünç olur. Hanefilerin üzerinde olduğumuz konudaki içtihatları bazılarının iddia ettiği gibi çok yerel, çok geçici, birkaç günlük mazeret hali için filan değildir. Esaslı, etkili ve kararlıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi büyük sahabi Selman-ı Farisi'ye dayanan bu fetva, Hanefi fıkhının oluşmasından önceki bir zamanda bir asra yakın bir süre uygulanmıştır. Hatta bu konuda Farsça Kur'an'la nasıl namaz kılınacağını göstermek üzere Hüseyin bin el-Basri tarafından ayrı bir eserin kaleme alındığını, İbn-i Nedim, ölüm 385-995, ünlü El-Fihristin'de bize bildiriyor. İki gerçeğe daha dikkat edeceğiz. 1. Buhara'nın İslamlaşmasını anlatan Tarih-i Buhara yazarı Ebu Bekir Muhammed bin Cafer en-Nerşahi, ölüm 348-959, andığımız eserinde bize haber veriyor ki, Müslüman Fatih Kuteybe bin Müslim, Hicri 94 miladi 712 yılında Buhara'ya cuma namazı için merkezi bir cami yaptırmış ve halk bu camide alışa geldikleri şekilde Farsça çevirisinden Kur'an okuyarak namaz kılmıştır. Nerşahi, Tarih-i Buhara, 78. Farsça çeviriyle namaz kılma ruhsatının öncüsü ilk Müslümanlardan ve sahabenin önde gelenlerinden biri olan Selman-ı Farisi'dir. Selman'ın ölüm tarihi Hicri 36'dır. Onun Fatiha çevirisini hayatının son günlerinde yapılmış saysak bile Kuteybe olayı ve Selman çevirisi arasında 60 yıl vardır. Demek oluyor ki, Farsça tercüme ile namaz, Buhara ve civarında Kuteybe olayı ile bittiğini varsaysak bile 60 yıl gibi bir zaman uygulanmıştır. Selman'ın çevirisi işi için Hazreti Peygamber'den izin aldığı yolundaki rivayeti dikkate alır, Kuteybe olayına da hiç değilse birkaç yıl daha devam etmiş gözüyle bakarsak, Farsça çeviriyle namazın bir asırlık bir uygulamasını tarihsel bir gerçek olarak öğrenmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Hem de öyle bireysel ibadetlerde, evde, odada değil, kamunun ibadet ettiği camilerde ve cuma gibi toplumsal bir namazda. 2. Çeviriyle namaz kılmaya cevaz veren mutlak müçtehit sadece İmam-ı Azam değildir. Tabiun nesli bilginlerinin tartışmasız hocası ve önderi olan ve tüm alanlarda müçtehit ve otorite kabul edilen Hasan el-Basri, ölüm 110-728 ile Sufi bilgin Habib el-Acemi, ölüm 120-737 de bu konuda İmam-ı Azam gibi düşünmektedir. İmam-ı Azam'ın farkı bu anlayışı bir fıkıh ve mezhep önderi sıfatıyla sistemleştirmesindedir. Ensari Abdülali Muhammed bin Nizamüddin, Fevatihur Rahamut adlı eserinde bize şunları söylüyor. Mazeret halinde Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılmak konusunda İmameyn, İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed de İmam-ı Azam'la aynı görüştedir. Velilerin ve ariflerin tacı, tarikat silsilelerinin halkalarından biri ve muhaddislerle müçtehitlerin baş tacı Hasan el-Basri'nin yakın dostu Habib el-Acemi, Arapçaya dili çok yatkın olmadığı için namazlarında Kur'an'ın Farsça tercümesini okurdu. Ensari Fevatih 1'e 16. Ensari'ye göre tercümeyle namazı geçerli kılan özür Arapçayı bilmemek ve dilin Arapçayı iyi telaffuza yatkın olmamasıdır. Aynı yer. Bu anekdot en az İmam-ı Azam'ın fetvası kadar önemlidir. Çünkü tercümeyle namaz kılan kişi önemli bir din büyüğüdür. Onun bu uygulamasını seyrederek takriri bir şey görüp de karşı çıkmamak bir onay veren Hasan el-Basri ise tabiun kuşağının hocası ve İslam din ilimlerinin tümünde tartışmasız otoritedir. Şimdi şunu sormak zorundayız. Habibi Acemi gibi bir din büyüğü, Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılacak ve Hasan el-Basri gibi bir mutlak müçtehit buna olumlu bakacak ama Anadolu halkının beli bükük nineleri, ortaokul, lise öğrencileri, esnafı, çiftçisi, işçisi, mahpusu, askeri Kur'an'ın çevresiyle namaz kılamayacak. Neden ve niçin? Gerçek şu ki, Kur'an mesajını Arapçanın üstünlüğü şekline dönüştürmek ve Allah'a kulluğu Arapça bilmeye bağlamak, akla ve dine temelden aykırı olduğu gibi Müslümanlara da ihanettir. Bu tabu yüzündendir ki Kur'an'ın çevirisini yapmanın en büyük engeli daima Arapça kutsal bir dildir sloganı olmuştur. Dilin kutsallığı gibi fetişist bir saplantıyı aşamayanlar, mesajın kutsallığına bir türlü gelemediler. Bunun sonucu ise mesajın hayata girmesi yerine Arapçacılık tutkusunun dinleşmesi oldu. Bu tutku, Kur'an'ın ilk çevrildiği yabancı dil olan Farsça'nın kutsallaştırılmasına da yol açmıştır. Kur'an'ın yabancı bir dile ilk çevirisi büyük sahabi Selman Farisi tarafından gerçekleştirildi. Selman Farisi'nin yaptığı işe karşı çıkıp bunun yanlış olduğunu söylemek kolay değildi. Bu davranışın dine uygun olduğunu söylemek başka dillere tercümeyi de meşrulaştıracaktı. Öyle bir çare bulunmalıydı ki hem Farsça'ya çeviri yapan Selman'a saygısızlık olmasın hem de başka dillere tercüme yapma girişimleri engellensin. Yol bulunmuştu. Farsça da tıpkı Arapça gibi kutsal bir dil haline getirilecekti. Kur'an ona da çevrilebilir ama üçüncü bir dile çevrilemez. Bu tezi geçerli kılmak için akıl almaz yalanlar uyduruldu. Bu yalanlar içinde Hazreti Peygamber'in Farsça konuştuğunu, böylece bu dilin kutsallığının tescil edildiğini iddia eden beyanlar bile vardır. İbret verici bir örnek olarak ünlü Mesnevi Şarihi Ankaralı İsmail Rasuhi, ölüm 1041-1631, dikkat çekmektedir. Bu ünlü Sufi, Şerhü Ehadisi Erbain adlı 40 hadis şerhinin ilk hadisini açıklayan bölümünde şu satırlara da yer vermiştir. Arapça yanında Farsça da üstün bir dil oldu ve Hazreti Peygamber'in bazı zamanlarda Farsça konuşmasından dolayı şeref kazandı. Ve bu iki dil, yani Arapça ve Farsça, cennet ehlinin dili oldu. Farsçanın cennet ehlinin dili olduğuna dair delillerden biri de Farsça ile namaz kılmanın bizim mezhep imamına göre caiz olmasıdır. Bu konuda Muhitül Burhan adlı eserde şu bilgiler kaydedilmektedir. Bir kimse namazda Farsça kıraat ederse, ister Arapçayı güzel kullansın ister kullanmasın, Farsça kıraati caizdir. Ancak Arapçayı güzel bir şekilde telaffuz ediyorsa namazında Farsça okuması mekruhtur. Bu, Ebu Hanife'nin görüşüdür. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise o kimse Arapçayı güzel telaffuz ediyorsa namazca Farsça okuması caiz değildir. Şiratül İslam adlı eserine göre cennet ehlinin dili Arapçadır. Farsça cehennem ehlinin dilidir. Buna cevaben deriz ki, buradaki sakındırmadan maksat, Farsçanın öğrenimini zorunlu kılmadan sırf zariflik olsun diye talep etmektir. Bir kimse ana dili Farsça olmak üzere doğsa ve ona alışkın olsa veya bir hikmet ve maslahat gereği öğrense asla günahkar olmaz. Şeriat açısından o kimsenin kötülenmesi gerekmez. Nitekim Ebu'l-Leys, El-Bostan adlı eserindeki şu değerlendirmesine dikkat çekelim. Şayet bir kimse Arapçanın dışında bir dil konuşursa bu caizdir ve o bu dili konuşmakla günah işlememiştir. Şayet Farsça konuşmak kötü bir şey olsaydı Peygamberimiz konuşmazdı. Resul Hazretleri'nin Farsça konuştukları sahih hadislerle sabittir. İsmail Ankaravi, Şerhi Ahadisi Erbain 35-37. Tarihsel gerçeklere, dine ve akla taban tabana zıt bu saçmalıklar, Müslüman kitlelerin asırlardır yolunu vurmuş, kaderini karartmıştır. Bu saçmalıklarda birkaç tutarsızlık, birkaç bilim dışılık, birkaç İslam dışılık iç içedir. Şu da apaçıkça görülmelidir ki, bizim ulemamız istedikleri zaman herhangi bir konuyu istedikleri sonuca bağlayabilmekte akıl almaz kurnazlıklar sergileyebilmektedirler. Hiç çekinmeden yalan da söyleyebilmektedirler. Dikkat çeken ikinci nokta ise yukarıdaki satırların Arapça dışında bir dille konuşanların neredeyse insanlık dışı ilan edilebilecekleri izlenimini vermesidir. Bu arada Hazreti Peygamber'e iç içe birkaç yalanın isnat edildiği de gözden kaçmamaktadır. 25. ayrımın sonu sayfa 390.